Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı, yazarı Donald Spoto. 8. ayrım. Genç yıldız bu aşırı ilginin böyle sürüp gideceğine inanmıyordu. Üstelik yaşadığı hiçbir şeyi hak etmediğini düşünüyordu. Çoğu insan gerçek Audrey'yi tanımıyordu. O saygılı ve iddiasız bir genç kadındı. Görgülü, terbiyeli ve kendini geliştirmeye açtı. İstediğinde zapt edilemez mimikleriyle taklalar atan bir şaklaban ya da Milton'ın dediği gibi şehvetli bir sevgili olsa bile. Barones 19 Aralık'ta New York'a geldi, oturup oyunu izledi, kulise gitti, kızına gülümseyip sarılırken poz verdi ve her zamanki gibi övgü niteliğinde tek laf etmedi. Daha doğrusu kadının yaptığı yorum kesinlikle Audrey'nin o anda annesinden beklediği ya da ihtiyaç duyduğu bir şey değildi. Çok iyi iş başardın hayatım, özellikle de hiç yeteneğin olmadığı düşünülürse. 21 Aralık'ta bir televizyon ekibi Audrey'nin Fulton'daki soyunma odasını ziyaret ettiğinde Ella kameranın tam yanında durdu. We, The People adında canlı yayınlanan bir programa katılan Audrey, Arnhem'de geçirdikleri 1944 Noel'ini ve birilerinin onlara hediye ettiği 10 patates sayesinde açlıktan ölmekten nasıl kurtulduklarını anlattı. Noel'de James Hansen, Kanada'daki ofisinden New York'a uçtu. Gurur duyduğu nişanlısına her yerde eşlik etti ve Audrey'yi Noel tatilinde şehrin gösterişli oteli Waldorf Towers'taki bir suite'e götürdü. Ella'ya da aynı katta lüks bir oda tutulmuştu. James, Noel arifesinde Audrey'ye pırlantalarla süslü bir zümrüt yüzük hediye etti. Fakat bu dönemde Audrey'nin hayatında hiçbir şey Kathleen Nesbitt'in varlığı kadar değerli değildi. Nesbitt, Audrey'nin her bakımdan saygı duyduğu ve sevdiği bir insan, bir akıl hocasıydı ve ikisinin duyguları karşılıklıydı. Evet, Madame Rambert cesaret verici biriydi ama bir noktaya kadar. Zaten sonunda genç dansçısına kötü haberi vermişti ama Kathleen farklıydı. Sabırlı ve asla pes etmeyen bir öğretmendi. Audrey'nin yeteneğinin en büyük destekçisiydi. Ayrıca öğrencisini yeri geldiğinde ve ölçüyü kaçırmadan övmesini biliyordu. Her an tökezlemesini bekleyen zorlu bir dünyada savaş veren genç bir insanın buna ihtiyacı vardı. Sahnede Audrey'nin teyzesini oynuyordu ama gerçek hayatta çok daha ötesiydi. Kathleen Audrey için örnek alınacak biriydi. Başarılı, saygın ve asildi ama asla sahte ya da kibirli değildi. Profesyonel öğretmenliği ve şefkatli, cesaret verici kişiliğiyle Ella'nın yetersiz kaldığı alanları telafi etmişti. Kathleen Nesbitt'in Cecil Ramage adında alkolik bir aktörle uzun ve sorunlu bir evliliği vardı. Kimselere belli etmeden sırtlamaya çalıştığı bir yüktü bu. Kızları Jennifer, Audrey ile aynı yaştaydı ve 1951 yılında İngiltere'de başarılı bir çalışma hayatı vardı. İçinde bulundukları şartlara bakılırsa Kathleen Nesbitt ile Audrey Hepburn arasındaki samimi ilişkiyi anlatmak güç değildi. Kathleen, 1982'de 93 yaşında ölene dek iki sıkı dost olarak kaldılar. 5. Bölüm 1952. Kariyerim benim için tam bir muamma diyordu Audrey Hepburn. İlk günden itibaren her şey sürpriz oldu. Oyunculuk aklımın ucundan bile geçmiyordu. Bir gün filmlerde oynayabileceğimi düşünmedim. Her şeyin böyle olacağını asla bilemezdim. Şöhret resmen bir gecede gelmişti. Yeni yılın ilk günlerinde Audrey'nin yüzü tüm Amerika'da bir sürü belli başlı derginin kapağını süsledi. Life onun hakkında tam sayfalık haber yaptı ve tam 5 fotoğrafına yer verdi. Haberin başlığı Audrey 1 numara. Genç bayan Hepburn, ilk Amerika denemesinde yıldız olduydu. Look dergisi de aynı fikirdeydi. Audrey Hepburn, yıldızı parlıyor. İlerleyen yıllar içinde bu ve bunun gibi sayısız haber yayımlandı. Gazeteciler sık sık onunla ilgili böyle boş ve hoş klişelere başvurmaktan kaçınmadı. Mesela Audrey'den daima elf diye söz ettiler. Oysa elf, afacan ve hain bir erkek yaratıktır. Onun için en çok kullanılan bir başka betimleme de ceylan gibi oldu. Tabii bir de tay benzetmesi vardı. Ya gamine ne demeli? Güzel kız anlamına gelen gaminin ilk manası ise sokak çocuğu ya da evsiz barksız insan veya hayvandır. Anlaşılan basının Audrey Hepburn için daha uygun ve yaratıcı bir kelime dağarcığına ihtiyacı vardı. Ama basında ya da günlük hayatta hangi sözcükler kullanılırsa kullanılsın, Audrey'nin herkesi büyülediği tartışmasız bir gerçekti. Bu 22 yaşındaki yıldız kendisi onuruna düzenlenen öğle yemeği davetlerine ya da ödül törenlerine katıldığında burunlarından kıl aldırmayan New York sosyetikleri bile onun taze rüzgarından faydalanmak için yarışa giriyordu. 18 Şubat'ta 12th Night Club adında bir grup Audrey'nin şerefine öğlen 1'de bir kahvaltı düzenledi ve 13 Mayıs'ta Westchester Country Avcılık Kulübü de 21 Club'da onun için bir etkinlik gerçekleştirerek kanser araştırmaları için para topladı. Mayıs ayında Gigi, 219 gösterinin ardından perdelerini kapayana dek başrol oyuncusu kendine sadece birkaç gün ayırabildi. Ajandası etkinliklerle dolup taşıyordu. Gilbert Miller ve reklam ekibi harıl harıl çalışıyor, onun için röportajlar ve çekimler ayarlıyorlardı. Sıkça sorulan sorulardan biri de Bayan Hepburn nişanlısıyla da birkaç poz verebilir mi acaba oluyordu. Ama cevap hep aynıydı. Hayır. Audrey özel hayatını teşhir etmek istemiyordu. Mesela gazeteciler onun hava şartlarının izin verdiği her pazar sabahı Toronto'daki James'in yanına gittiğini ve pazartesi akşamı gösteriye tam zamanında yetiştiğini bilmiyordu. 10 Şubat'ta televizyonda dramatik bir rolde göründü. Pazar akşamları canlı yayınlanan Toast of Town adlı şovda Nine Days a Queen oyunundan birkaç dakikalık bir performans sergileyerek Lady Jane Grey'i canlandırdı. Bu sahnenin ardından şovu sunan Ed Sullivan, Gilbert Miller'i de yayına davet etti ve üçü bir süre sohbet etti. Anlayacağınız Gigi'nin reklam kampanyası son hız devam ediyordu. 13 Nisan'da Audrey ilk kez yarım saatlik bir performansla televizyonda izleyici karşısına çıktı. Matt Robertson'ın onun için yazdığı ve David Rich'in yönettiği Rainy Day in Paradise Junction, Audrey'nin canlandırdığı Virginia Forestry karakteri etrafında dönüyordu. ''Babam İngilizdi'' diyordu Virginia, küçük bir Amerikan kasabasında tren bekleyen bir grup insana aksanını nereden aldığını açıklarken. 16 yaşında sakat ve Hollywood filmlerinde dansçı olmak için imkansız bir hayale sahip olan bu kız, kafedeki kayıp ruhların dikkatini çekiyordu. ''Ama en çok bir balede dans etmek istiyorum.'' diye devam ediyordu heveste. ''Hepiniz bu sakattan nasıl dansçı olacak diye düşünüyorsunuz değil mi?'' ve kafe çalışanlarından biriyle vals yapmaya çalışıyordu. Ancak bunun anlık bir hayal olduğunun farkındaydı. Sonunda kamera onun hüzünlü ve gururlu yüzüne odaklanırken Wichita'daki ablasının yanına dönmek üzere trene biniyordu. Bu hem dokunaklı hem mizahi tonlar barındıran performans Audrey için önemliydi. Çünkü bu rol ona Parisli bir yeni yetmenin maskaralıklarından daha ciddi bir duyguyu canlandırma fırsatı vermişti. Paramount, Gigi'nin şaşırtıcı başarısı nedeniyle Ramon Holiday'i bir süreliğine ertelemeye razı olmuştu ama ilkbaharda daha fazla sabırları kalmadı ve Gilbert Miller, 50 bin dolarlık bir ücret karşılığında oyunun Mayıs'ta perdelerini kapatacağını duyurdu. Audrey, gelecek ay Broadway'den ayrılıp Roma'ya gidecekti. Miller ayrıca Ramon Holiday'in Eylül ayında tamamlanacağının garantisini de almıştı, zira Audrey sonrasında Gigi ekibiyle Amerika turnesine çıkacaktı. Ramon Holiday'in çekim öncesi hazırlık dönemi inanılmaz yoğun geçti. Her karakterin gardırobu, makyaj detayları, Roma'da çalışacak uluslararası kalabalık kadronun bir araya getirilmesi, tarihi anıtlar ve saraylarda çekim izinlerinin alınması, oyuncuların programlarının belirlenmesi. Bunların hepsi eksiksiz şekilde ayarlanmalıydı ki Wyler, oyuncular ve teknik ekip sadece önceden tahmin edilmesi imkansız olan günlük durumlarla, kişisel sorunlarla ya da her çekim sürecinde yaşanabilecek sıradan aksaklıklarla uğraşabilsin. Şubat'ta Audrey senaryoyu okudu ancak daha bir sürü değişiklik yapılacak ve senaryo ancak film çekimi tamamlandığında son halini alacaktı. Bu filmin ortaya çıkışı daha şimdiden uzun ve sancılı olmuştu. Önce Dalton Trumbo yayımlanmayan bir hikaye yazmıştı. Film 1953'te gösterime girdiğinde Trumbo'nun adı hiçbir yerde geçmedi çünkü zamanın antikomünist histerisinde kara listeye alınmıştı. Hikayenin yaratıcısı Ian McLean Hunter'mış gibi gösterildi ve Hunter senaryodan aldığı ücreti gizlice Trumbo'ya ile paylaştı. Film en iyi öykü ve en iyi senaryo dalında Oscar alınca öykü dalındaki heykelcik Hunters'a, senaryo dalındaki heykelcik Hunters'la John Dighton'la takdim edildi. İsimleri jenerikte bu şekilde yer almıştı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 40 yıl sonra bu yanlışı düzeltti ve Trumbo'ya hak ettiği Oscar 1993 yılında verildi. O zamandan beri Ramon Holiday'in jeneriğinde senaryo Ian McLean Hunter ve John Dighton, hikaye Dalton Trumbo yazar. Sonra Ian McLean Hunter bu metni bir senaryoya dönüştürmüş ve John Dighton senaryoya bazı eklemeler yapmıştı ama projenin ilk senaryo yazarları onlar değildi. 1946'da filmi çekmeyi planlayan Frank Capra bir ekiple birlikte çalışmış, sonra Wyler'ın göreve başlamasının ardından Valentin Davis ve Preston Sturges bazı sorunlu sahneleri düzeltmek için kolları sıvamıştı. Fakat senaryonun son halinin çoğunu projeyi Hunter ve Dighton'dan devralan Ben Hatch tamamlamıştı. Hatch, parasını aldığı sürece övgülerin kime gittiğiyle ilgilenmezdi. Aslında 200'den fazla filmin senaryosunu yazmış ya da düzeltmiş ama bu filmlerin sadece 60'ında adı geçmişti. Örneğin Gone with the Wind'in senaryosunun son hali çoğunlukla ona ait olmasına karşın adı hiçbir yerde geçmez. Sonraları Ramon Holiday çekim aşamasındayken ünlü İtalyan yazarlar Suso Ceci D'Amico ve Ennio Faliano, Wyler için bazı sahneleri yeniden yazdı. Filmin montajcısı Robert Swink, çekim devam ederken parçalar birleştirildi diyor. Senaryonun bu şekilde oluşturulması dağınık ve verimsiz bir çalışma yöntemi gibi görünebilir ama o zamanlar Hollywood'da işler genellikle böyle yürüyordu. Hatta hayranlık uyandıran filmlerin çoğu aslında doğaçlama şaheserleridir. Yapımcı David O. Selznick, Sidney Howard'ın yazdığı ve başkalarının düzelttiği Gone with the Wind'in senaryosunda hiçbir sorun çıkmayacağını umuyordu ama çekim sırasında önemli değişiklikler gerekince Ben Hatch'ın tecrübesine ve yeteneğine başvurulmuştu. Audrey, senaryo oluşturulurken ve çekim programı belirlenirken ekipte olmadığı için bazı konularla Gigi de rol alırken ilgilenmek zorunda kaldı. Şubat ayında Paramount'un California ofisinden Edith Head, Audrey'nin kostümleriyle ilgili çeşitli fikirlerini içeren dosyasıyla Manhattan'a geldi. Edith, Kaliforniyalı ve Stanford'da eğitim görmüş, fazlasıyla hırslı, stüdyo içinde ya da dışında aptallığa tahammülü olmayan 55 yaşında bir kadındı. Daima koyu renk güneş gözlüğü takardı. Yaşının getirdiği kırışıklıkları kamufle etmenin en iyi yoluydu bu. Louise Brooks'un 1920'lerdeki stilini anımsatan kaküllü siyah saçları vardı ve sesi tuhaf bir şekilde gıcırtılıydı. Edith ne kadınsıydı ne de zarif ama Hollywood'un kadınları için en şık kostümleri o tasarlıyordu. Ya doğrudan ya da stüdyodaki ekibi vasıtasıyla 700'den fazla filmin kostümlerini hazırlayıp 8 kez Oscar aldı ki bu bir rekordur. Edith 60 yıllık kariyeri boyunca önce Paramount, sonra Universal'de piyasada tek düşman edinmedi. Belki de vücutlarını çok iyi bildiği ve ona güvenen yıldızların sırlarını asla ulu orta konuşmadığı içindi. Bu piyasada nadir rastlanan diplomatik tiplerden biriydi. Pek çoklarının itici bulduğu katılığına rağmen kimseye çamur atmazdı. Ketumluğu yüzünden dedikodunun gırla gittiği partiler için pek uygun bir malzeme değildi ama bu özelliği sayesinde hak ettiği sadakati elde etmişti. Audrey ilk filminde Edith'le o kadar uyumlu çalışmıştı ki ünlü modacı sonradan hiçbir oyuncunun işini bu derece kolaylaştırmadığını söyleyecekti. Audrey, Edith'le otel odasına yakası ve kol ağızları beyaz, koyu renk bir takımla gitti. Ceketinin yakasına beyaz bir inci çiçeği iliştirmiş, beyaz eldivenler takmıştı. Edith'e göre bu kız modayı çoktan aşmıştı. Kasıtlı olarak başka kadınlardan farklı görünüyor ve zarafetini en değerli özelliği olarak vurguluyordu. Edith, Audrey'nin zekasını ve iştenliğini takdir etti. Bu genç aktris moda konusunda Marlene Dietrich dışındaki bütün oyunculardan çok daha bilgiliydi ama beni en çok etkileyen vücudu oldu. Yapacağım her şey için mükemmel bir manken olacağından emindim. Onun beğeneceği kıyafetler tasarlamak benim için itici bir güç olacaktı. Yeteneklerimi sergileyip onunkileri kıymetten düşürebilirdim ama yapmadım. Yine de yapmayı düşünmedim desem yalan olur. Bunu yapmaması Edith Head'in profesyonelliğinin değil, Audrey'nin kendi fikirleri üzerindeki nazik ama katı ısrarının kanıtıydı. Audrey 1.70'lik boyu ve 50 santimlik beliyle mükemmel bir mankendi. O dönemin modasının aksine vatka ve sütyen takviyesi kullanmayı reddediyordu. Edith'in çizimlerine önemli eklemeler yaptı, yakaları sadeleştirdi, kemerleri kalınlaştırdı ve genellikle düz topuklu ayakkabılar tercih etti. Audrey Hepburn filmlerdeki kostümlerine daima özel hayatındaki kıyafetleri kadar özen gösterdi. Yumuşak ama kararlı tarzıyla tüm modacılara onaylamadığı ya da üzerinde değişiklik yapmadığı bir şeyi asla giymeyeceğini öğretti ve birkaç istisna dışında bu kuralı hiç bozmadı. Edith'in New York'tan ayrılmasından kısa bir süre sonra Paramount'un makyaj departmanından iki adam geldi. 1952'de siyah-beyaz filmlerde kullanılan kozmetikler karmaşık ve çok detaylıydı. Her sahne için farklı malzemeler ve tekniklerle çalışılıyordu. Sadece cilt tipi değil, karakterin kişiliği, iç ve dış aydınlatma, kıyafetler ve oyuncunun tercihleri göz önünde bulunduruluyordu. Audrey'nin Roma'daki makyaj danışmanlığını ünlü İtalyan kozmetikçi Alberto De Rossi yaptı. Ama Paramount'tan Wally Westmore, Audrey üzerinde denenmesi için önceden bazı malzemeler ve bunların kullanım talimatlarını yolladı. Gözlerin altına 12 fondöten ve pudra uygulanacak. Tüm yüze 626C kapatıcı uygulanıp yuvarlak hareketlerle dağıtılacak. Sonra parmak izlerini silmek için yüz pudralanacak. 626C kapatıcı ve 12 fondöten karıştırılıp yine gözlerin altındaki morluklara sürülecek. Göz kapaklarına mavi gri far uygulanıp dağıtılacak. Önce göz altları, sonra yüzün geri kalanı ve göz kapakları pudralanacak. Önemli, fazla pudra kullanmayın. Cilt pürüzsüz olmalı ama kalıp gibi görüntüden kaçınmamız gerek. Sonra pudranın fazlası alınacak. Kirpiklerin gür görünmesi için üst göz kapaklarına, kirpik diplerine kahverengi kalem çekilecek. Kesinlikle siyah değil. Sadece üst kirpiklere kahverengi rimel uygulanacak. Ruj en son sürülecek. Vücudun açıkta kalan kısımlarına 626C fondöten uygulanacak. Roma'da Alberto De Rossi, ışık, hava ve değişik şartlara göre stratejik değişiklikler yaptı. Audrey de Rossi'den o kadar memnun kaldı ki sonraki 5 Avrupa filminde onu istedi. Bunların 4'ünde Audrey'nin saçını da karısı Grazia de Rossi taradı. Audrey'nin geçen sonbahardan beri Paramount'la kontratı vardı ama Roman Holiday'in kadrosuna dahil olma konusu da netleştirilmeliydi. Nihayet 20 Mart'ta bir anlaşma imzalandı. Audrey 1 Haziran'da Roma'da çalışmaya başlayacaktı. 12 hafta için alacağı ücret 7.000 dolardı. Haftalık 583.33 dolar. Ayrıca günlük harcamaları için her hafta ekstra 250 dolar alacaktı. O yıl 20th Century Fox, Marilyn Monroe'ya 26 yaşındaydı. Audrey'den biraz daha fazla ücret veriyordu ve günlük harcamalar için ekstra ücret uygulaması yoktu. Elizabeth Taylor ise 20 yaşında Metro Golden Mayer'den haftada 5.000 dolar ve istediği her hediyeyi alıyordu. 20. filminde rol almaya hazırlanan Gregory Peck ise 100.000 dolar artı haftalık 1.000 dolar ekstraya anlaşmıştı. ''Bu işi para için yapıyordum çünkü paraya ihtiyacım vardı.'' diyor Audrey o günleri anlatırken ''ama şanslıydım, sevdiğim bir mesleği seçtim ve William Wyler tarafından keşfedilmek büyük bir şanstı. Sonrasında o kadar kaliteli filmlerde rol aldım ki onları para için değil, sırf zevkten kabul ettim. Zaten etmemek çılgınlık olurdu.'' Gigi 31 Mayıs'ta son kez izleyiciyle buluştu. Birkaç gün sonra Audrey, James'le birlikte Paris'e tatile gitti. Oyunun geç bitmesinden ötürü düğünlerini Haziran'dan Eylül sonuna ertelemişlerdi. Roman Holiday biter bitmez nikah masasına oturmayı planlıyorlardı. Audrey 12 Haziran'da Paris'ten Roma'ya gitti ve James İngiltere ve Toronto'daki işlerinin başına döndü. Herkes ikilinin Gigi'nin Amerika turnesi başlamadan önce karı koca olacağını düşünüyordu. Roman Holiday, Audrey'nin ilk Amerikan filmi, kontratının bir Amerikan şirketiyle olması ve yapımı onların üstlenmesi bakımından olmasına karşın Hollywood'la pek alakası yoktu. Film, Roma'nın merkezinde ve civarında çekildi. İç mekanlar için Cincinnati stüdyoları kullanıldı. Film çekimi sırasında tek olumsuzluk Roma'daki rekor sıcaklık ve nemdi. Bunun dışında tüm ekip sorunsuz ve tatminkar bir çalışma dönemi geçirdi. Ayrıca herkesin birleştiği ortak nokta yeni oyuncunun son derece sorumluluk sahibi biri olduğuydu. Onun gibilerinin nesli tükenmişti. Oyunculuk konusunda ciddi bir öğrenciydi diyor genç yıldızlardan kolay kolay etkilenmeyen Wyler. Peck'e bakılırsa Audrey'nin hiçbir kötü ve olumsuz yanı yoktu. İnsanların onu bu kadar benimsemesinin sebebi iyi biri olmasıydı. Bu piyasadaki bazıları gibi adamı arkasından bıçaklayacak dedikoducu bir kişilik değildi. Ondan çok hoşlandım, hatta Audrey'yi sevdim diyebilirim. Onu sevmek kolaydı. Çoğu insan son cümleyi kastedildiği manada, yani arkadaşça bir sevginin belirtisi olarak aldı ve başka bir tarafa çekmemeye çalıştı ama dedikoduyla yatıp kalkan bazıları ikisi arasında bir aşk olabileceğini fısıldadı. Hiçbir kanıt olmamasına ve hikayenin kahramanları buna dair tek kelime etmemesine rağmen aşk söylentileri Roma'dan Hollywood'a kadar yayıldı. Bugün bile böyle bir aşk yaşandığını iddia edenler vardır. Aslına bakılırsa Peck o dönemde daha sonradan ikinci karısı olan Fransız gazeteci Veronique Passoni ile flört ediyordu. Ayrıca James Hansen her hafta sonu Audrey'nin yanına geliyor ve bazen hafta içi de kalıyordu. İkili boş zamanlarını Hotel Hassler'ın havalandırma suitinde düğünlerini planlayarak geçiriyordu. Hepburn'le Peck'in uyumu beyaz perdedeki performanslarına da yansıdı. Peck beni her sahneden önce rahatlatırdı diyor Audrey. İyi bir işbirliğiydi. Kimse öfkelenmiyor ya da kapris yapmıyordu. Çok geçmeden rahatladım ve Peck'le Wyler'ın rehberliğine başvurmayı öğrendim. Onlara güvendim, onlar da beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. Peck, rol arkadaşı hakkında kullanılan asil tanımına da farklı bir yorum getirdi. Ben ona atak demeyi tercih ederim. Peck onlarca yıl boyunca verdiği röportajlarda Audrey'nin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu daha en başından anladığını ve filmin daha çok onun hikayesi olduğunu söyledi. Bu yüzden Hollywood'daki temsilcisiyle hemen temasa geçmiş, sözleşmesinin şartlarına göre filmin adının üzerinde sadece kendi ismi yazacağı halde bunun değişmesini istemişti. Audrey muhteşemdi, Oscar bile alabilirdi ve isminin onunla birlikte geçmesini hak ediyordu. Temsilcisi bu fikre karşı çıkmıştı ama Peck ısrar etmiş ve Audrey'nin ismi de başlığın üzerinde onunkinin yanına eklenmişti. Gregory Peck'in kariyerinde ve özel hayatında son derece düşünceli ve cömert biri olduğuna şüphe yok. Çoğu insan onun desteğinden ve iyiliğinden faydalandı. Çevresi ve hayranları oldukça kalabalıktı. Ama bu anlattıklarının gerçeği yansıttığı söylenemez. Roman Holiday'in çekim dosyalarına göre Audrey Hepburn'un adının Peck'le birlikte geçmesini ilk öneren Wyler ve stüdyo personeliydi. Ama sonradan aktörün kontratının şartlarını öğrenince bunun hassas bir konu olduğunu anlamışlardı. Çekim tamamlandıktan sonra Wyler, kurgu için Hollywood'a döndü. Filmi seyrettiğinde Audrey'nin beklentilerin de ötesinde olduğunu gördü ve Paramount'a jeneriğin yeniden düzenlenmesini önerdi. Asistanı 20 Ocak 1953'te acil bir cevap aldı. Audrey Hepburn'un adıyla ilgili değişiklik, Gregory Peck'le yapılan anlaşmaya aykırı. Ancak Peck'le bu meseleyi konuşmamak için bir sebep yok. O razı olduğu sürece değişiklik mümkün. Dolayısıyla lütfen William Wyler'a Gregory Peck'i ikna etmesini ve ikisinin adlarının jenerikte birlikte geçmesini sağlamasını söyleyin. 8. ayrımın sonu. Sayfa No. 91. Devamı 9. ayrımda.